Ayrım 30.
Ama o sırada dere yatağında bulunan alay komutanının yanından dört nala bir yaver geldi. Çok kalabalık Fransız birliklerinin bayır aşağıya indiklerini, alayın bozulduğunu ve Kiev humbaracılarına doğru çekildiklerini haber verdi. Prens Bagration yapılanı doğru bulduğunu, durumu olduğu gibi kabul ettiğini belirtmek için başını eğdi. Atını rahvan sürerek sağa doğru itti, yaverini Fransızlara saldırmak emriyle mevzilere gönderdi. Ama oraya gönderilen yaver yarım saat sonra alay komutanının üzerine şiddetli bir ateş açıldığını, onun da boşuna adam kaybetmemek için dere yatağının öbür tarafına doğru çoktan çekildiğini, nişancılarını da aceleyle orman tarafına sürdüğünü haber verdi. Prens Bagration, iyi etmiş dedi. Bataryanın yanından uzaklaştığı sırada soldan, ormandan da silah sesleri duyuldu. Sol cenah, prensin vaktinde oraya yetişemeyeceği kadar uzakta olduğu için Bagration, Jerkov'u gönderdi. Jerkov, Brown'da alayı Kutsov'un karşısına çıkarmış olan alay komutanına elden geldiği kadar hızla dere yatağının beri tarafına çekilmesini, zira sağ kanadın herhalde uzun bir süre düşmana karşı koruyacak kuvvette olmadığını söyleyecekti. Tushin'le onu koruyan tabura gelince onlar unutulmuştu. Prens Andrei büyük bir dikkatle Prens Bagration'un komutanlarla nasıl konuştuğunu, ne gibi emirler verdiğini dinlerken hayretle aslında hiçbir emrin verilmediğini, Prens Bagration'un yalnız zorda kalınınca rastgele ayrı ayrı komutanların isteklerini kabul ederek yapılan her şeyi sanki kendi emriyle ve niyetlerine uygun olarak yapılıyormuş gibi bir tavır takındığını anladı. Fark ediliyordu ki olayların tesadüfe kalmış olmasına, yalnız komutanların iradesine bağlı olmamasına rağmen Prens Bagration'un gösterdiği incelik, hatta orada bulunması bile çok etkiliydi. Yüzlerinde endişeli bir ifadeyle Prens Bagration'a yaklaşan komutanlar sakinleşiyor, erlerle subaylar onu neşeyle karşılıyor, onun yanında bir kat daha canlanıyor, onun karşısında cesaret gösterisi yapıyorlardı. Sağ kanadın bulunduğu yerin en yüksek noktasına çıkan Prens Bagration, aralıksız silah seslerinin duyulduğu ve barut dumanından hiçbir şeyin gözükmediği yere aşağıya inmeye başladı. Yanındakiler de dere yatağına indikçe çevrelerini daha az görüyor ama asıl savaş alanına daha çok yaklaştıklarını hissediyorlardı. Yaralılara rastlamaya başladılar. Başı kan içinde şapkasız birini iki er koltuk altlarından tutmuş götürüyorlardı. Adamın boğazından bir hırıltı geliyor, yere tükürüyordu. Kurşun ağzına ya da boğazına isabet etmişti. Bir başkası canını dişine takmış, tek başına tüfeksiz yürüyor, yüksek sesle "Ah, ah!" diye bağırıyor, acısı henüz taze olan elini sallayıp duruyor, elinden de kaputunun üzerine bardaktan boşanırcasına kan fışkırıyordu. Yüzünde acıdan çok korku vardı. Bir dakika önce yaralanmıştı. Yolun karşı tarafına geçerek dik bayırdan inmeye başladılar ve aşağıda yatan birkaç kişiyi gördüler. Karşılarına bir yığın asker çıktı. Bunların arasında yaralılar da vardı. Erler güçlükle nefes alarak yokuş yukarı çıkıyor, generali gördükleri halde yüksek sesle konuşuyor, ellerini kollarını sallıyorlardı. İleride dumanın içinde artık kurşuni kaputların safları bile görülüyordu. Bir subay Bagration'u görünce toplu halde giden erlerin arkasından koştu, bağırarak geri dönmelerini emretti. Bagration, şurada burada konuşmaları bağırarak verilen komutları bastırırcasına sık sık silah seslerinin duyulduğu saflara yaklaştı. Bütün hava barut dumanıyla doluydu. Erlerin yüzleri barutla kararmıştı ve heyecanlıydı. Bazıları harbilerle silahlarını dolduruyor, bazıları ağız otu tavasına barut koyuyor, çantalarından kurşun çıkarıyor, bazıları da ateş ediyordu. Ama rüzgarın dağıtmadığı barut dumanından ötürü kime ateş ettikleri belli olmuyordu. Kulağa hoş gelen bir vızıltıyla bir ıslık sesi oldukça sık duyuluyordu. Prens Andrei bu er kalabalığına yaklaşırken, bu da ne diye düşünüyordu. Bu bir saf olamaz çünkü erlerin hepsi yığın olmuş. Hücum ediyorlar desem değil çünkü kımıldamıyorlar. Kale düzeni de değil, o durumda böyle durulmaz. Görünüşte zayıf, çelimsiz bir ihtiyar olan alay komutanı dudaklarında tatlı bir gülümseyişle asını Prens Bagration'a doğru sürdü. Onu çok değerli bir konuğu karşılar gibi karşıladı. göz kapakları yorgun gözlerini yarı yarıya kapıyor, ona iyi yürekli bir ifade veriyordu. Prens Bagration'a Fransız süvarilerinin kendi alayına saldırdıklarını, bu saldırışın geri püskürtüldüğünü ama alayın erlerinden yarısından fazlasını kaybettiğini söyledi. Alay komutanı saldırının geri püskürtüldüğünü söylerken bu askeri terimi alayında olup bitenlere yakıştırdığı için uydurmuştu. Ama aslında kendisi de komutası altına verilen birliklerde o yarım saat içinde neler olup bittiğini bilemiyordu. Bu yüzden saldırının geri mi püskürtüldüğünü yoksa alayın bu saldırıyla bozguna mı uğratıldığını kesin olarak söyleyemezdi. Bildiği tek şey harekatın başında bütün alayın üzerine kurşun ve mermi yağdığı, adamlarını öldürdüğü, sonra birinin süvariler geliyor diye bağırdığı, bizimkilerinde ateş etmeye başladıklarıydı. Hala da ateş ediyorlardı ama artık süvarilerle değil, dere yatağında görünmeye başlayan ve bizimkilerin üzerine ateş eden Fransız piyadelerini ateş ediyorlardı. Prens Bagration, bütün bunların daha önceden tahmin ettiği ve istediği gibi olduğunu belirtmek için başını eğdi, yaverine dönerek ona biraz önce geçtikleri 6. Avcı Alayı'ndan iki tabur getirmesini emretti. O anda Prens Bagration'un yüzünde meydana gelen değişiklik Prens Andrei'yi şaşırtmıştı. Prensin yüzünde sıcak bir günde suya atlamaya hazırlanan ve atlamadan önce son hızını alan bir adamın tek bir amaca yönelmiş mutlu kararlılığı vardı. Ne uykulu, donuk bakışlar kalmıştı, ne güya derin bir anlam taşıyan yapmacık bir tavır. Gerçi hareketleri gene eskisi gibi yavaştı, ölçülüydü. Ama yuvarlak ve kartal gözü gibi keskin gözleri heyecanla, biraz da nefretle ileriye doğru bakıyordu. Tek bir nokta üzerinde durmadıkları da belliydi. Alay komutanı buranın pek tehlikeli olduğunu söyleyerek prensin geriye gitmesi için yalvarıp duruyordu. Arkasını dönmüş olan maiyet subayından yardım istiyormuş gibi ona bakarak "Yalvarırım ekselans, Allah aşkına," diyordu. "Bakın işte görüyorsunuz." Durmadan vınlayarak, öterek, ıslık çalarak yanlarından geçen kurşunları işaret ediyordu. Konuşurken tıpkı eline çekici alan efendisine "Biz bu işlere alışkınız, sizinse o güzel elleriniz nasır bağlar," diyen bir dülger gibi yalvarıyor, sitem ediyordu. Sözlerine bakılırsa sanki o kurşunlar kendisini öldüremezmiş gibiydi. O yarı kapalı gözleri bu sözlerine daha da kandırıcı bir ifade veriyordu. Kurmay subay da alay komutanının ısrarlarına katıldı ama Bagration onlara karşılık vermedi. Yalnız ateşi kesmelerini ve gelecek olan iki tabura yer verecek şekilde yeniden sıraya girmelerini emretti. O konuşurken çıkan rüzgardan sanki görünmeyen bir el dere yatağını örten duman örtüsünü sağdan sola kaldırır gibi oldu. O zaman karşıdaki tepe ile tepenin üzerinden ilerleyen Fransızlar göründü. Bütün gözler onlara yaklaşan ve engebelere uyarak kıvrılıp bükülen Fransız koluna çevrilmişti. Artık erlerin tüylü şapkaları bile görünüyor, subaylar erlerden ayırt edilebiliyor, sancakların nasıl dalgalandığı belli oluyordu. Bagration'un mahiyetindekilerden biri, "Güzel yürüyorlar doğrusu," dedi. Kolbaşı artık dereye inmişti, çarpışma inişin bu tarafında olacaktı. Alayın kalıntıları çarçabuk safa girerek sağa doğru çekiliyorlardı. Onların arkasında geride kalanları kovalayarak 6. Avcı Alayı'nın iki taburu düzenli olarak yaklaşıyordu. Daha Bagration'un hizasına gelmemişlerdi. Öyleyken o insan kitlesinin aynı şekilde toprağa döven kuvvetli ağır adımları duyuluyordu. Sol kanatta yürüyenler arasında Bagration'a en yakın olan bölük komutanıydı. Yuvarlak yüzlü, sağlam yapılıydı. Yüzünde budalaca bir mutluluk ifadesi vardı. Barakadan koşarak çıkmış olan adam da oydu. O anda komutanın önünden yiğit bir delikanlı gibi geçmekten başka bir şey düşünmediği belliydi. Cephede bulunan bir adamın kendini beğenmiş tavrıyla adaleli ayaklarını hafifçe atarak kayar gibi yürüyor, en küçük bir çaba sarf etmeden gövdesini dimdik tutabiliyordu. Adımlarındaki bu hafiflik onu kendisine ağır adımlarla ayak uyduran erlerden ayırt ediyordu. Belinde kınından çıkarılmış aşağıya sarkan incecik dar bir kılıç, silaha benzemeyen eğri bir kılıçtı, taşıyor, bir komutanlara bir geriye bakarak adımlarını şaşırmadan kuvveti vücudunu çevik hareketlerle çevirip duruyordu. Sanki ruhunun bütün kuvveti komutanların önünden en iyi şekilde geçmek çabası üzerinde toplanmıştı. bu işi iyi yaptığını hissettiği için de mutluluk duyuyordu. Sanki her adımda sol, sol, sol diye söyleniyor ve çeşit çeşit çatık yüzlerle çantalarının, tüfeklerinin ağırlığı altında ezilen erlerin vücutlarından ibaret bir duvar bu tempoya uyarak hareket ediyordu. Sanki bu yüzlerce erden her biri iki adımda bir içinden sol, sol, sol diye tekrarlıyordu. Şişman binbaşı soluk soluğa adımını şaşırarak yol üstündeki çalılığın etrafından dolaşıyordu. Geride kalmış bir düzeni bozduğu için yüzünde korkulu bir ifadeyle nefesi tıkana tıkana hızla koşarak bölüye yetişiyordu. Bir mermi havayı yırtarak Prens Bagration'la mahiyetindekilerin başları üzerinden uçtu ve sol, sol diye temposuna uyarak erlerin safına çarptı. Bölük komutanının zübbe sesi duyuldu. Toplanın! Erler merminin düştüğü yerde bir şeylerin etrafından dolaşarak yürüyorlardı. Yan birliklerden birindeki madalyalı yaşlı bir asteğmen ölenlerin yanında durup geri kaldıktan sonra koşarak sırasına yetişti. Zıplayarak ayak değiştirdi, arkadaşların adımlarına uydu ve öfkeyle arkasına baktı. Toprağı aynı anda aynı biçimde döven ayak sesleriyle tehdit dolu sessizliğin içinde hep sol, sol, sol sözleri duyuluyor gibiydi. Prens Bagration, "Yamansınız çocuklar," dedi. Sıralardan "Sağ ol," sesleri duyuldu. Solda yürüyen asık yüzlü bir er bağırırken gözlerini Bagration'a çevirmiş, "Öyle olduğunu biz de biliyoruz," der gibi bakıyordu. Bir başkası dikkate dağılır diye korkuyormuş gibi başını bile çevirmeden ağzını bir karış açmış, bağıra bağıra geçiyordu. Durup çantaları çıkarma emri verildi. Bagration önünden geçen safların çevresinde dolaşıp atından indi. Dizginleri bir kaza verdi, yamçısını çıkarıp onu da verdi. Bacaklarını esneterek başındaki kasketi düzeltti. Önde tepenin eteğinde subaylarla birlikte Fransız kolunun baş tarafı görülmüştü. Bagration sert işitilir bir sesle "Tanrı yardımcımız olsun," diye söylendi. Bir an için cepheye doğru döndü, hafifçe kollarını sallayarak beceriksiz bir süvari yürüyüşüyle zorluk çekiyormuş gibi düz olmayan savaş alanında ilerledi. Prens Andrei karşı konulmaz bir kuvvetin kendisini ileriye sürüklediğini hissediyor, büyük bir mutluluk duyuyordu. Fransızlar iyice yaklaşmışlardı. Bagration'la yan yana yürüyen Prens Andrei artık Fransızların tüfek kayışlarını, kırmızı apoletlerini hatta yüzlerini bile belirgin olarak fark ediyordu. Getrili kıvrık bacaklarıyla fundalıklara tutuna tutuna güç bela tepeye tırmanan yaşlı bir Fransız subayını iyice görüyordu. Prens Bagration hiçbir yeni emir vermeden, hiç konuşmadan safların önünde yürüyordu. Birden Fransızların arasında bir silah sesi çatırdadı, bir ikinci, bir üçüncü ses duyuldu ve düşmanın yayılan safları boyunca etrafa bir duman dağıldı, bir yaylım ateşi başladı. Bizden birkaç kişi düştü. Bunlar arasında neşeli ve büyük bir çaba göstererek yürüyen yuvarlak yüzlü o neşeli subay da vardı. Ama ilk silah sesi duyulur duyulmaz Bagration çevresine bakmış ve "Urra!" diye bağırmıştı. Urra sesi uzun uzun bizim hatlarımızı dolaştı ve bizimkiler Prens Bagration'u da birbirlerini de geçerek düzensiz ama neşeli, canlı bir kalabalık halinde bozulan Fransızların peşinden tepenin eteğine doğru koştular. 6. Avcı Birliği'nin saldırısı sağ kanadın geri çekilmesini sağlamıştı. Harekatın ortasında unutulup kalmış Tuşi'nin bataryası bir fırsatını bulup Schöngraben'i yakmış, bu da Fransızların ilerleyişlerini durdurmuştu. Fransızlar rüzgarın etrafa yaydığı yangını söndürüyor, böylece geri çekilmek için zaman kazandırmış oluyordu. Ortadaki kuvvetlerin dere yatağının öbür tarafına çekilmesi çabuk ve gürültülü olmuştu. Ama birlikler geri çekilirken verilen komutları şaşırmamışlardı. Ancak Azovski ile Podolski piyade alaylarıyla Pavlogradski süvari alayından meydana gelen sol kanat, daha Lannes'in komutası altında bulunan daha üstün kuvvetteki Fransızların hücumuyla karşılaşmış, aynı zamanda çevrilmiş ve bozguna uğramıştı. Bagration, Jerkov'u hemen geri çekilme emriyle sol kanattaki generale göndermişti. Jerkov, cesur bir tavırla elini kasketinden çekmeden atını dürtmüş, dört nala kaldırmıştı. Ama Bagration'un yanından uzaklaşır uzaklaşmaz kuvveti kesiliverdi. İçinde yenilmesi imkansız bir korku duyuyor, oraya tehlikeli bölgeye gidemeyeceğini hissediyordu. Sol kanat birliklerine vardığı vakit ateş edilen yere, ileriye doğru gidecek yerde generalle komutanları bulunmaları imkansız yerde aramaya başladı. Bu yüzden de emri bildiremedi. Sol kanadın komutası daha kıdemli olduğu için Brown'daki Kutsov'a takdim edilen ve Erdolohov'un hizmet gördüğü alayın komutanına verilmişti. Sol kanadın en solundaki kuvvetlerin komutanlığı ise Rostov'un hizmet gördüğü Pavlogradski alayının komutanı olan albaya verilmişti. Bu yüzden arada bir anlaşmazlık oldu. Her iki komutan birbirlerine çok kızıyor ve sağ kanatta çarpışmalar çoktan başladığı, Fransızlar saldırıya geçtikleri halde birbirlerini küçük düşürmek amacıyla tartışmalar yapıyordu. Alaylara gelince süvari olsun, piyade olsun hepsi kendilerini bekleyen çarpışmalara pek az hazırlanmışlardı. Alaydaki herkes erden generale kadar savaşı hiç beklemiyor, sakin sakin barış zamanının işleriyle uğraşıyorlardı. Süvariler atlara yem veriyor, piyadeler odun kesiyordu. Alman süvari albayı yanına yaklaşan yavere kıpkırmızı bir yüzle, "Madem ki rütbesi benim rütbemden büyük, bırak istediği gibi yapsın," diye söyleniyordu. "Ben kendi süvarilerimi kurban edemem. Borazancı başı, geri dön borusunu çal." Ama işin beklemeye tahammülü yoktu. Top tüfek sesleri sağda ve ortada birbirine karışarak uğulduyor. Lannen'in Fransız üniforması giymiş ve artık değirmenin bendini geçen nişancıları öbür tarafta iki tüfek atımlık mesafede sıralanıyorlardı. Piyade alay komutanı sarsıntılı yürüyüşüyle ata yaklaştı. Uzun boyluymuş gibi dimdik duruyordu. Pavlogradski alayının komutanına gitti. Alay komutanları saygıyla birbirlerini selamlayarak bir araya gelmişlerdi ama içleri gizli bir öfkeyle doluydu. "General, size tekrar söylüyorum albay. Ne olursa olsun adamlarımın yarısını ormanda bırakamam. Sizden rica ediyorum. Sizden rica ediyorum." Bunu tekrar tekrar söylüyordu. "Mevziye geçip saldırıya hazırlanınız." Albay heyecanla, "Ben de sizden rica ediyorum. Size ait olmayan bir işe karışmayın," diye karşılık veriyordu. "Eğer süvari olsaydınız..." "Ben süvari değilim albay ama bir Rus generaliyim. Eğer bunu bilmiyorsanız." Albay birden, "Çok iyi biliyorum ekselans," diye bağırdı. Bunu söylerken kıpkırmızı olmuş ve atını hafifçe dürtmüştü. "İsterseniz buyurun hatlara gidelim. Orada siz görecek ki o mevzi hiçbir işe yaramaz. Ben sizin zevk için benim alay yok ettirmek istemem." "Kiminle konuştuğunuzu unutuyorsunuz albay. Ben kendi zevkimi düşünmüyorum. Bunu da kimseye söyletmem." General albayın cesaret denemesine girmek için yaptığı daveti kabul etti. Göğsünü kabartıp kaşlarını çatarak onunla birlikte atını ilk hatlara doğru sürdü. Sanki aralarındaki anlaşmazlık orada, hatlarda, kurşunların altında çözümlenecekti. İlk hatta geldiler. Üzerlerinden birkaç kurşun geçti, hiç konuşmadan durdular. İlk hatta görülecek bir şey yoktu. Zaten daha önce durdukları yerden de süvarilerin çalılıklarda ve dere yataklarında hareket edemeyecekleri, Fransızların da sol kanadı çevirdikleri açıkça görülüyordu. Generalle albay sert bir tavırla dövüşmeye hazır iki horoz gibi birbirlerine boşuna bir korkaklık belirtisi bekleyerek anlamlı anlamlı bakışıyorlardı. İkisi de sınavı kazanmışlardı. Söylenecek bir şey olmadığı, ikisi de ateş hattından daha önce çekili dedirtmek istemediği için o sırada hemen hemen arkalarındaki ormandan tüfek sesleri ve dalga dalga yayılan boğuk çığlıklar duyulmasaydı daha uzun bir süre birbirlerinin cesaretini deneyerek orada duracaklardı. Fransızlar ormanda odun toplayan erlere saldırmışlardı. Süvarilerin artık piyade ile birlikte geri çekilmesi imkansızdı. Fransız hattı soldan çekiliş yolunu kesmişti. Şimdi yer ne kadar elverişsiz olursa olsun kendilerine yol açmak için saldırmak zorundaydılar. Rostov'un hizmet gördüğü süvari bölüğü daha yeni at binmişti ki düşmanla burun buruna gelip durdu. Yine tıpkı Enns Köprüsü'nde olduğu gibi süvari bölüğüyle düşman arasında kimse yoktu. Onları birbirinden aynı korkunç, bilinmeyen ve tüyleri ürperten çizgi ayırıyordu. Tıpkı dirileri ölülerden ayıran çizgi gibi. Herkes bu çizgiyi hissediyor ve zihninde yalnız bir soru beliriyordu. bu çizgiyi geçecekler miydi, geçmeyecekler miydi? Geçeceklerse nasıl geçeceklerdi? Bu onları heyecanlandırıyordu. Bir albay ilk hatta yaklaştı, subayların sorularına karşı öfkeli öfkeli bir şeyler söyledi ve umudunu kesmiş bir insanın ısrarıyla bir emir verdi. Kimse kesin bir şey söylememişti ama bölükte ağızdan ağza saldırıya geçileceği söylentisi dolaştı. Saflara girme komutu verildi, sonra kınlarından çekilen kılıçlar tiz bir ses çıkardı. Ama kimse yerinden kımıldamadı. Sol kanattaki birliklerde piyadelerle süvariler komutanların bile ne yapacaklarını bilemediklerini hissediyor, komutanlarının kararsızlığı birliklere de geçiyordu. Rostov, süvari arkadaşlarından o kadar çok dinlediği saldırış zevkini tadacağı zamanın gelip çattığını hissederek, "Çabuk olsalar bari," diye düşünüyordu. Denisov'un sesi duyuldu. "Tanrı yardımcımız olsun çocuklar, dört nala marş!" Ön safta atların gerileri dalgalandı. Graçik dizgini gererek kendiliğinden ileri atıldı. Rostov, süvarilerimizin ilk sıralarını görüyor, daha ileride, önde, ne olduğunu iyice göremediği ama düşman saydığı karanlık çizgiyi fark ediyordu. Silah sesleri duyuluyordu ama uzaktaydı. "Hücum, dört nal!" komutu duyuldu ve Rostov, Graçik'in adım değiştirerek dört nala kalkınca arkasını nasıl savurduğunu hissetti. Hayvanın hareketlerini önceden tahmin ediyor, gittikçe daha çok daha çok neşeleniyordu. İleride tek bir ağaç fark etti. Bu ağaç önceleri ileride o kadar korkunç görünen çizginin tam ortasındaydı. Şimdi ise çizgiyi geçmişlerdi. Öyleyken hiç de korkunç bir şey yoktu. Aksine insan daha çok neşeleniyor, daha çok coşuyordu. Rostov, "Ah, şununla öyle bir biçeceğim ki," diye düşünerek kılıcının kabzasını sıkıyordu. Uğultu halinde urra sesleri duyuldu. Rostov, Graçik'i mahmuzlayıp ötekilerin önüne geçerek hayvanı dolu dizgin sürdü. "Eh, şimdi karşıma kim çıkarsa çıksın," diye düşündü. İleride düşman görünüyordu. Birden bütün bölük geniş bir süpürgeyle süpürülüvermiş gibi oldu. Rostov kılıcını savurmak için yukarı kaldırdı ama o anda önünde dört nala giden Er Nikitenko kendisinden uzaklaştı.